Merhaba. Bu akşam çok eğleneceğim. Çünkü evrim teorisinden, bilimden ve dindar bilincinin inanan insanların bizim ülkenin üzerinde Müslümanların bazısının neden evrim teorisini reddettiğinden, bunun ne olduğundan yani ne oluyor burada ondan bahsedeceğim. Bu zihniyet nasıl bir şey olabilir onu açıklamaya, onun üzerine konuşmaya teşebbüs edeceğim. Bir de sütüm var. Arada onu içeceğim. Haberiniz olsun. Ve ılık. Çok seviyorum onu. O yüzden şapırtı gelebilir. Şimdi bu konuyu çok seviyorum. Çünkü üzerinde en azından belli bir süredir ve muhtemelen bu süre biraz daha devam edecek. Prim yapmaya müsait, konuşmaya müsait içerikle dolduruyor insanlar ortalığı. Yani bilim anlatıcıları, burada başta evrim ağacını söylüyorum tabii ki. Onlar hiç şüphesiz kusursuz iş çıkarıyorlar. Özellikle Cahri Mert başta olmak üzere insanlara evrimle ilgili mevzuları anlatıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu kusursuz çok kıymetli bir faaliyet. Hiç tartışması falan yok bu işin. Sonra iş şeye geliyor. Bilimsel veriler ve dini ne diyelim? Bilimsel önermeler ve dinsel önermelerin, hükümlerin daha doğrusu diyelim bunları. aynı nesne üzerinde yüklemlenemediği, yani çelişik olması diyelim buna. Durumlarında insanlar o zaman başka şeyler konuşmaya başlıyor. Bu zihnin bir özelliği. Zihin çelişkileri kabul etmez. Onu açımlamaya çalışır, başka şekilde ifade etmeye çalışır, çelişmeyecek şekilde. Ne diyelim? Açımlamaya, teoriyi değiştirmeye çalışır. Değiştirir de. Çünkü nasıl yapacaksınız başka türlü? Mesela diyorsunuz ki İsa da Tanrı'dır, şey de Tanrı'dır. Tanrı'nın kendisi de Tanrı'dır, Baba. Kutsal Ruh da Tanrı'dır. Bunların hepsi üçtür ama aynı kişidir. Üç bire eşit değildir. Nerede eşit değildir? Akılsal bir nesne alanında konuşuyorsanız. Ama bunların hepsini nerede aynı kabul edebilirsiniz? Şimdi önümdeki bardak, sütlü bardak da varlık. Fare de varlık. Bilgisayar da var, o da varlık. Bak bu üçü de bir şey aslında ama üç diyor hani bu bir kılıf oluyor mu? Vallahi niye olmasın? Niye olmasın? Burada mevzu şu. Niye olmasına cevap veremeyeceğiniz bir kısım. Çünkü teori sonra ne diyelim? Anlayış hani bilme direkt bir şeyin farkında olma. Gerek nous ya da logik hangi kelimeyi kullanırsanız orada o çoklukları da tek şekilde kavrar ve buradan imsel düşünüş ve ustal düşünüş ayrımı yapabiliriz. Ama burada yapmayacağım tabii ki. Bunu felsefe ne olabilir de bir de galiba en son yaptığım YouTuber'larla alakalı bölümde anlatmıştım. Daha da sonraki bölümlerde. Çok çok kez açacağız. Zaten açmak zorunda kalacağız. Konu da o zaten aslında. Şimdi buradaki kavramlardan hangisiyle problemimiz var? Bir kere evrimle din uyuşuyor mu, işte çelişiyor mu gibi şeyler görüyoruz YouTube'da. İslam'la bilim nasıl bir ilişkiye sahip? Özellikle Caner Taslaman'ın podcastleri çok çıkıyor. Bu şekilde yazdığımda evrim ağacı çıkıyor tabii ki. YouTube'da da daha zengin bir ne diyeyim ona içerik ortamı var, imkanı var. Orada çok fazla var içerik. Yani sponsorları kim bilmiyorum ama evrimi çürüten bir sürü Müslüman kanal var. Ben bugün Ebu Bekir Sifil'i dinledim. Oturduğu yerden Kur'an sayfalarına bakarak evrimi çürüttü. Mükemmeldi. dışarıdan bu podcast'i şu yüzden yapıyorum bu arada. Şunlar için yapıyorum. Genç yaşta böyle hani nasıl yapalım, bilgiyi nereden edinebilirim acaba diye düşünen, özellikle lise ve üniversite 1-2'de filan küçük insanlar, vatandaş adayları, Atinalı adayları varsa onlar için bu işi yapıyorum. Bir de şey, bunlar çoluk çocuk anlatıları aslında. Önceki podcastlerden birinde de şey diyorum. Ne o? Din, bilim, felsefe ilişkisizliği ve güncel tartışmalara son veren bir bölüm aslında o. Bu şu demek aslında. Hani kimsenin aklına gelmedi de bir senin mi aklına geldi? İşte hayır, öyle değil. Bunları tarihte bu formatın, yani bu tartışma formatının daha derinlikli bir şekilde tarihte karşımıza çıktığı bir çağ var. Tamam mı? Dönem var, öyle söyleyeyim. Din, bilim, felsefe ilişkisini insanlar en çok aydınlanma, Rönesans ve öncesinde yavaş yavaş adım adım konuştular. Ben de onları burada podcast'te anlatabilecek kadar bildiğim için, bir de şöyle bir durum var. Günümüzde teknolojik olarak ilerliyoruz ama soyut düşünme, analiz anlamında çok çok geriyiz. Bir de hayatımız çok kolaylaşıyor teknolojiyle. Bu yüzden pek sözcükleri kullanmaya ihtiyacımız olmuyor. İletişim kurmak falan çok pratikleşti çünkü. Bir de hayatın içinde minimal ayrıntıya yer vermek istiyoruz. Gerek hükümetler, gerek insanlar. Çünkü pratik olmak istiyoruz, hemen yapmak istiyoruz. Bunların hepsi çok büyük konular ama neticesinde şuna getireceğim. Bir kelimenin bir karşılığı oluyor. Ya böyle olmaz ama, böyle düşünemezsiniz. Böyle düşünürsünüz de bir anlam yok ki ortada. Hani ya bir kelimenin 40 karşılığı olacak, sözel kültürde öyle kullanıldığı bağlama göre anlam vereceksiniz. Ya da söz konusu 40 anlamı karşılayacak 40 farklı kelimeniz olacak. İşte bunların ikisini de yapamayız. İkisiyle de anlaşamıyoruz böyle bir ortamda. Ama anlaşmamız gerekir. İyi Türkçe konuşan insanları dinlememiz ve iyi Türkçe bilen yazarları okumamız gerekir. Antik dilleri öğrenmemiz gerekir. Bu antik dilleri biz, en azından ben tahminimce, pek çok insan şey diye düşünüyor. Hani hedele hüdele böyle, anladın mı? Hangu bunga filan. Öyle değil. Antik dillerden birine mensup olup günümüzde yaşasaydınız, bu insanlar bu kadar az kelimeyle nasıl konuşuyor derdiniz. Bir de zaten onlar muhtemelen burada insan filan görmezdi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunlardan sonra şunu da söyleyeyim. Hiçbir hoca bunları konuşmaz. Çünkü bunlar çok çoluk çocuk meselesi. Yani hiçbir hoca çıkıp da işte İslam'la bilim şöyle, yok bu böyle, yok evrim şöyle bir şey, bak bunlar aslında şöyle düşünülmesi gereken şeyler falan diye anlatmaz. Bu mecralarda YouTube'a video çekecek vakti olmaz, anladınız mı? O yüzden yapmıyorlar. Yoksa ben süper bir şey buldum, hiçbir hoca bulamadı falan bir şey diye bir şey yapmıyorum artık. Aslında çok çoluk çocuk seviyesinde, tabii bir sosyal bilimci için konuşuyorum. Hayli lisans seviyesinde bir meseleyi burada sadece dillendiriyorum. Benim ne üstüne kattığım bir şey var, ne eksik söylediğim. Bir de şöyle bir şey var. Akademi çok ciddi bir ortam. Yani orada hani düşünün, antik dilleri falan bilen insanlar var. Sözcük dağarcığı böyle 5000 6000 olan insanlar var. Makaleleri yazarken, eserleri okurken, çevirirken falan, bunların üstüne konuşurken gündelik hayatta, gündelik diyeceğim hayat şu bu arada. Hani Caner Taslaman'ın falan hayatından bahsediyorum. Hani televizyona çıkıp tartışan insanlar böyle 300-400 kelimelik bir terim havuzuyla konuşmaya, anlaşmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalıştıkları mecra da söz konusu fenomen mesela siyaset oluyor, etik oluyor, din oluyor, sanat oluyor, tamam mı? Bu kavramları, hani bu fenomenleri 300 kelimeyle mi inceleyeceksiniz? Nasıl olacak o iş? O çok komik değil mi? Bu şuna yol açar. İki taraf da aynı şeyi söyler ama aynı kelimelerle söylemedikleri için ya da şöyle hani biraz üstüne düşünseler karşısındaki adamın kendisinde bir şey katan bir şeyler söylediğini, hani aslında onu çürütmeyen, kendisine bir şey katan bir şey söylediğini fark edilecek yerde sanki kendisine karşı argüman sunuyormuş gibi algılayıp da kavga çıktığı oluyor. Bunlar aptalca şeyler. Bunlar şey gibi. Hani bir çocuk kendisini ifade edemez de hem bağırarak hem de filan diye konuşur ya böyle. Ona çok benziyor. O yüzden ben yeni insanların, yeni küçük insan adaylarının tüm insanların televizyondaki gibi olmadığını bilmesini isterim en başta. O yüzden ben de bunları yapıyorum ve daha kötüsü çok az kişi var. Yani bu mesela kim var? Dilozof var. En önce bundan önceki bölümde bahsettiğim Efe Aydal, Diamond. Ondan sonra valla bunları biliyorum ben. Herhalde birkaç tane daha var sanırım onların da bahsettiğine göre. Lakin tabii Evrim Ağacı'nı da sayalım hemen. Bir problem var. İnsanlar bilim konuşurken bilimin ne olduğunu bilmiyor. Peki bilimin ne olduğunu kim bilecek? Burada sıkıntı başlıyor. Bir kere nelik problemi işin içine girdiği zaman artık biraz benim alanımda dolaşmış oluyorsunuz. Böyle bile şey gibi düşünün beni. Karadul. Ama erkek olanımda. Ağım var böyle. Tamam mı? Oraya düşmüşsünüz. Ben de içeriden çıkıp geliyorum. Böyle yuva yapan bir tane karadoluyum ben. Selamünaleyküm kardeş. Ağıma hoş geldin falan. Ağıma hoş geldiniz gibi karşılıyorum. Peki bilim derken kabaca neyi kastediyor olabiliriz tüm insanlık olarak? Bizim Türkiye'de en azından konuştuğumuz hani bilim falan diyoruz ya böyle. Bilim şunu diyor, bilim bunu diyor. Herhalde sistematik biliş faaliyetini uygulanması diyebiliriz bilim yapmaya. Buradaki problemler ne olur? Hangi sistem? Tamam. Teorik bilmem nece olursunuz o zaman. Ya da metot geliştiren kişi olursunuz hangi bilim alanında çalışıyorsanız. Bilimde en önemli şey tanım yapmak. Aslında tanım yapıp bakalım tanımımız ne kadar sağlıklı işliyor diye gözlem yapmaktır bilim. Ne diyelim sonra? Hangi sistem? Hangi biliş ve nasıl bir biliş? Bunları tanımlayan alanlar var, tamam mı? Fizik bilimini ele alalım. Ne yapıyor? Dışarıdaki madde dediğimiz şeyle ilgileniyor güya. Buna nasıl ulaşıyoruz biz? Bizim istence bağlı hareketlerimizle. Ne demek istenç? İstenç dışarıdan bize gelen veriler var. Bizden dolayımsız veriler var. Bunlara duyu verisi diyelim. Bunların üzerinde tasarımlar yapabiliyoruz. En bilindik tasarımlar hangileri? Göz görme organından adını alan duyumuz. Görme yani. Bu veriyi biz görme olarak adlandırıyoruz. Duymamız var aynı şekilde. Ve Aristoteles'e geliyoruz nihayet. Beş duyu organımız var diyor. Dışarıdaki nesneyi, eşyayı veri olarak inceleyebilmemize imkan sağlayan almaç anlamında söylüyor. Tabii bu antik Yunanca kelimeleri Türkçe'ye çevirmediğimiz için beş duyu organı falan diye geçiyoruz değil mi? Yoksa duyu derken ki kök duymak o da kulakla alakalı olurdu güya ama öyle değil diyorum. Antik dilleri öğrenmek çok önemli. Ama şimdi konumuz değil. Şimdi konumuz şu. Dışarıda oluş diye bir şey de var. Bu oluşu tanımlamak gerekiyor. Elimde pena var şu an. Bunu yere atarsam düşecek. Ve inanın bana bir daha evrende hiçbir şekilde aynı olay tekrarlanmayacak. Ama düşme olayı tekrarlanacak. Hatta siz onu gözünüzde canlandırabildiniz. Fakat böyle bir olay olmadı. İşte burada potansiyel aktüel ayrımı devreye girecek. Ondan sonra tasarım. Düşmek ne demek? Nesnenin kendisini tanımlarsınız. Sonra yer değiştirme hareketini tanımlarsınız ve aşağı yönlü olduğunu söylersiniz. Bum. Bitti. Düşmeyi tanımlamış olursunuz. Neden düşüyor? He, tamam. Sıkıntı burada başlar işte. Eğer pena üzerinde konuşacaksak, bir kere Aristoteles'in başımıza sardığı bir olaydır. Problemli bir olaydır. Ve orta çağda aşılmıştır. Bunu net şekilde söyleyeyim. Ama yeni doğan insanlar, küçük insanlar, vatandaş adayları, antik birikimle doğmadıkları için şu an bahsettiklerim onlara biraz uzak kaçabilir. Şöyle, bu pena neden yere düştü? Bir, bıraktığım için. Bu bir açıklama mı sizce? Böyle hemen hayır sesleri. Şöyle, yere doğru yaptığı bir hareket var. Aristoteles işin içine karıştırırsam nasıl çıkacağımı düşünüyorum şu an bir yandan penayla oynayarak. Şöyle, bu pena yere aşık, o yüzden yere gitmek istiyor. Kabaca böyle. Yanlışlayabilir misin? Bunu yanlışlayamazsın. Şunu yanlışlayabilir misin? Ben bıraktıktan sonra bir tane melek bunu aldı ve yere bıraktı. Bunu da yanlışlayamazsın. Bundan sonraki bütün nesneler böyle olacak. Bunu da yanlışlayamazsın. Tanrı kendi prensibi ne sahip? Yani prensip sahibi bir varlık. Bir de yakışıklı. Bu evreni devamlı ama kendisi. Kendi öz iradesiyle. Aslında Tanrı'nın kendisi salt irade, salt istenç ve salt bilme dolayısıyla. Salt aktüellik. Tamam mı? Sadece fiil. Tanrı'nın kendisi. Salt fiil. Ve her an dediğin senin kavramlı evreni yaratıyor tekrar. Yani onun iradesinden gayri ihtiyari hiçbir şey olmuyor. Bunu da yanlışlayamazsın. Çünkü bak fizik kurallarımız var diyorsun. Hayır, fizik kuralın yok. Tanrı öyle yapıyor. Ve öyle yapmaya devam edecek bu prensip. Çünkü adam prensipli bir adam. Bunu da yanlışlayamazsın. Niye? Çünkü bilimsel teori değil. O yüzden. Şimdi bilimin ne olduğunu bakalım. Bilimin ne olduğuna ilişkin anlayışlar var ya hani özellikle Karl Popper çok sayılıyor. Ben de bunları zaten kendi hocamdan alıp tekrar ediyorum bu da. Onu satıyorum. Ama ismini vermem belki doğru olmaz. Neyse, insanlar tarihin bir yerinden sonra diyorlar ki ya sistematik bilme faaliyeti bayağı işe yarar bir şeye benziyor. Yani Ebu Bekir Sifil gibi böyle ya da onun yolundan giden insanlar gibi bir kitabı açalım, içindeki cümlelerden anlam çıkarıp dışarıdaki şeyin öyle olamayacağına tümden gelimsel bir şekilde kanaat getirelim. Yönteminden ziyade dışarı çıkıp dışarıda ne var ve biz onlara ne diyebiliriz? Ve bunu nasıl sınayabiliriz? Şeklinde düşünen insanlar olmaya başladı tarih boyunca. Kim bu? Nikolaus Kusanus diyebiliriz başta. Ama bunu demek biraz yanlış olacak. Çünkü henüz skolastiğin bitmediğini, aslında Descartes'te, Locke'ta, Hume'da, Hume'u geçelim de yine bitmediğini, Francis Bacon'da yine bitmediğini çok rahat söyleyebilirim herhalde ben. Ama bu heriflerde çok önemli bir şey var. Yahu dışarıda bir şeyler oluyor ve bu kitaptaki şey yanlış. Anladın mı? Hani bu kitabı farklı bakmak gerekiyor sanki diyorlar. Sonra fenomen kavramı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor aslında yanlış hani. Ama burada onu tartışma yeri değil tabii ki bu. Şimdi ben niye evrimi dalacakken bunlardan bahsettim? Çünkü şu yüzden. Bilim derken neyi kastediyoruz? Neyi düşündürmeli bu bize? İslam derken bu bize neyi düşündürmeli? Yok efendim Din dediğimizde neyi düşündürmeli? Hüküm dediğimizde ne düşündürmeli? Pena'yı yere atış faaliyetinde bunun senin gözünde canlandırdığı, bunu canlandırabilirsin gözünde ama onu senin gözünde canlandırmana imkan sağlayan bir zihinsel altyapın var, tamam mı? Onun adı ide olsun. John Locke'un ne diyelim, kavram dizgesiyle konuşmak gerekirse Platon'daki değil ya da düşme fenomeni de diyebiliriz. Valla bunu biliyor olman senin zihnindeki bir takım doğuştan verili kapasite, ne diyebilirim ona? Ya böyle bir yetin var işte, zihninin böyle bir yetisi var, tamam mı? Hani bir uzam tasarlayabiliyorsun, nesnenin yer değiştirmesini tasarlayabiliyorsun, geometrik şekilde onun yer değişimini gözünde imleyebiliyorsun. Çünkü bu kavramların hepsi sende doğuştan mevcut. Onu kastediyorum burada. Peki tamam da yani dışarıda var mı o? Dışarıda düşme diye bir şey var mı? Ya dışarıda pena yok. Daha neyi konuşuyorsun? Çünkü bir mutlakiyet arayışı vardır insanda her zaman. Bu bizim yaşamak için tutunmamız gereken yegane doğru. Niye? Şu an penayla oynuyorum ve bunun bir anda ejderhaya dönüşmesi benim için hiç hoş olmaz. Bunlar artık radikal örneklere gidiyor. Ama şu uslamlama diyeceğimiz, tümel diyeceğimiz şey, yani pena. Pena bu arada bakayım, Dunlop'un bayağı kaliteli bir penası. Ucu şeyli, zımparalı, pürüzsüz, John Petrucci serisinden güzel bir pena. Kaç santim bu? Bakayım, yazmıyor. Neyse, ve siyah. Hani senin gözünde muhtemelen böyle bir acemi penası canlandı. Hani şu üstünde kaplumbağa olanlar belki olabilir. Dunlop olabilir. Neyse işte. Ama penayı biliyorsun. İşte onu. Dışarıda yok öyle bir şey ve sen konuştuklarımı anlıyorsun, gördün mü? Biz şu an ussal düzeyde konuşuyoruz çünkü seninle. Buradan sonrasını anlatmayacağım tabii ki, o podcast için yeri değil çünkü. Peki nerede işimize yarıyor? Şurada işimize yarıyor. Bilim insanları da bu seviyede konuşması gereken insanlar aslında. Çünkü bunların hepsi bizim tasarımlarımız. Pena benim tasarımım. Benim derken yani insanoğlunun, insan zihninin tasarımı. Sana aktarabiliyorum bu sembolü, bu tasarımı. Bu şekilde de sana bir şeyler anlatabiliyorum. Buradan sonrasında da giremem. Bundan sonra başka bir konu ortaya çıkıyor. Çıkmalı da. Ve siz de oraya kadar çıkmalısınız. Bunun altında kalırsanız tartışmalarınız bitmez. Çünkü şu olmuş olur. Ya sen bana pena dedin ama bunun pembe. Hayır, benim kafamdaki şey pena, seninki değil. Ya olur mu, benim bu pena bak. Hani. Peki buradaki tartışma, söz konusu tartışma ne? En büyük kavga 21. yüzyıl Türkiye'sinde. Ah. Dedüktiyo diyeceğim. Belki entelekya olabilir. Eksperimentum da olabilir. Bilmiyorum onun ne olduğunu. Kanıt. Neydi ya bu? Mutlakiyet. Evidentia. Tamam, buldum. Onun tanımında problem çıkıyor. Çünkü şu bekleniyor. İki zihniyet tarafından da, hem evrimi kabul edenler, hem reddedenler, hem ateistler, bütün benim bahsettiğim ussal düzeye erişememiş insanlardan. Ki bunun içinde Efe Aydal da var. Bu yüzden onu kötülemiyorum ama. Lakin bu üstüne çıkılması gereken bir nokta. Çünkü şu. Bir melek penayı aldı ve yere attı. Yani ben elimden bıraktıktan sonra pena aldı, onu yere bir bıraktı. Bunu söylüyorlar aslında Müslümanlar. Hani her yağmur damlasını yere bir tane melek indiriyor ya. Bunu nasıl kanıtlayacaksınız? Kanıtlayamazsınız. Tamam mı? Havada çarpışan bir tane su damlası görürseniz, ki çarpışıyor. Bunun ek açıklamasını teoriyi değiştirerek yaparlar. Ve bu da olur. Akılla zıt düşmeyecek şekilde teoriyi tekrar kurabilirsiniz. Peki ne oluyor burada? Burada şu oluyor. İnsan benim bahsettiğim düşük ussal seviyeye erişememiş insan. Ben bunu bildim demek ister. Yani o şeyin hakikatine erişmiş olmayı ister. Bu yüzden en düşük akıl yürütme seviyesine sahip insanlarda şunu görürsünüz. Komplo teorilerine hemen inanmak. Ne vardır? Bir tane hakikat vardır. Bir kere kimse bilemiyor. Komplo teorisi gizli. Ve onu biliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Hemen. Ve komplo teorileri genelde büyük, önemli olaylar konusunda olur böyle. Ve bu kadar önemli bir şeyi siz biliyorsunuz. Bir azınlığın bilgisine sahipsiniz. Ve gizli bu bilgi. Burada şu olur. Bir de bu insanların eğilimlerini kastederek söylüyorum. Kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılarlar. Bu bir de şey yapar çünkü. Ben hem bu bilgiyi biliyorum, hem bildiğim bilgi çok gizli. Aferin bana. Öteki de bilemiyor. Ezik. Bunu bütün ne diyelim, düşünme becerisi olmayan insanlarda görürsünüz. Pek kalifiye, akıl yürütemeyen. En yüksek düşünme becerisi nedir Mustafa? Allah çok nettir. Bu Sokrates'tir. Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Tabii bu sözü nasıl anlamak gerekiyor? Bu bölümün konusu hiç değil. Ama şu. Buradan Nietzsche'ye hemen ya da Occam'la William'a gümürtüleyelim. Belki Descartes da olabilir. Gerçi Descartes olmaz, pardon. Tamam, Descartes'ı es geçelim. Şöyle yapalım. Occam'la William'a gidelim. Roger Bacon da olabilir. Ya da Origen'a kadar geri çekebilirim ben bunu. Ya da iyice şansımı zorlayacaksam Aziz Agustinus'un itiraflarına kadar götürebilirim. Çünkü kitapta diyor ki ya Tanrım ben seni buldum da ben seni hiç anlamadım. Anlamıyorum seni diyor adam. Burada Agustinus'un üslubunda birçok söz oyunu var. Ama en önemli söz oyunu yine Sokrates'in dediğine çıkan bir şey. En temelde de herhalde şu vardır. Biraz yavaş olmak lazım galiba bilgi iddiasında. Tabii bunu açacak kadar yetkin değilim bu konuda. Bunlar işte bunlar bakın bunlar gerçekten konu, akademik konular tamam mı? Aziz Agustinus çoluk çocuk değil çünkü o bayağı önemli bir şahsiyet. Onlara bakmak lazım. Onlara bakmak için lütfen Latince biliyoruz. Antik dilleri biliyoruz. Onlara bir bakalım. Bu diller çok önemli. Onları bilmediğimiz için şu an eziyet çekiyoruz. Ama doğa bilimleri dediğimiz alanda hayli ilerledik. Bayağı ilerledik yani. O kadar ilerledik ki bir şehre tarihin hiçbir zamanında mümkün olamayacak şekilde doluşabiliyoruz. Bu bizim fen bilimlerinde çok ileride olduğumuzu gösterir. Ama başka bir şey de gösterir. Başka bir şey de geri olduğumuzu gösterir. Onu söylemeyeceğim. Onu tahmin edin bakalım. Velhasıl hemen evrime buradan bağlayayım. Tekrar bilimin ne olduğunu anlatıyordum. Bir de kaç dakika yedim. Güzel yarım saati giriş yapmakla yedim yine. Bir fenomen. Ne demek? Hani hep bize gösterilir ya. Şuradan bakarsan tavşan, buradan bakarsan ördek oluyor. Yahu kardeşim. Şu an bunu biliyorum ama. Ya hem ördek hem tavşan. Sen bana bir şey kanıtlamadın ki. Denebilir. Burada zaten ördek ve tavşandan bahsedilmiyor. Bu da şu aslında. Yanlış bir şekilde bence. Franz Kafka'nın kitabının görselleştirilmesi gibi bir şey yapılıyor orada. Ya da Platon'un diyaloglarının. Cidden diyaloglardaki şey kastedilirmiş gibi. Hiç antik Yunanca yapılan söz oyunlarına bakılmaksızın ya da Homeros'a, Hesiodos'a yapılan göndermeler bakılmaksızın. Çünkü şöyle dedim ya 40 tane anlamı karşılayacak kelime var. Sevmek diyelim mesela ya da yanında bulunmayı istemek. Bir şeyden dolayı. Bunu karşılayacak 40 ne hatta 80-100 tane kelime var antik Yunanca'da tamam mı? Ve bu kelimeler tartışılan konu neyse, Hesiodos, Homeros artık onların şiirlerinde geçtiği haliyle Platon diyaloglarda kullanıyor. Ve buradaki polemiği herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur yani. Edebi olarak da çok zengin bir düşünür Platon. Aslında düşünürden de çok fazlası bence. Ama neyse şimdi bunu dedim diye bana kızacaklar tabii ki hemen arkadaşlarım. Çünkü onlar biraz Aristotelesçi. Ama olsun. Buradan devam edecek olursam biz bunları böyle 3-5 kelimeyle konuşmaya çalışıyoruz. Ona benziyor ha. Peki ustal düşünüşte bu ördek ve tavşan meselesi bize ne anlatmalı? Şunu. Hepimizin geçmişi var ya, sevgili arkadaş, sevgili küçük birey, vatandaş adayı, küçük insan. İçinde bulunduğun yaşantı, içine doğduğun aile, o güne kadar o fenomenle ilgili. Fenomen derken evrim teorisi ve İslam'ın çelişmediği artık hani öyle bir tartışma var ya, onun adı fenomen şu an. Bu böyle bir konu var arkadaşlar. Biz şu an A fenomenini konuşuyoruz. Hani diyebilirim. O böyle bir büyük isimlendirme yaparsam sosyolojik ve felsefi açıdan bu bir fenomen olmuş olur. Tamam mı? Valla iyice zorlarsak psikolojik açıdan da olur. Ama süt yerine viski olsaydı muhtemelen pek çok açıdan olurdu. Devam ediyorum. Bize şunu anlatıyor tavşanla ördek. Ya da bir tane tablo vardı hani bir manzara resmi görüyordun bir de surat görüyordun. Hani nasıl baktığına bağlı. Şunu diyor yani adam. Gerçekliği yorumluyoruz bu kadar aslında. Ha, o kadar uzağa gitmeye gerek var mı? Yok. Platon'a gitmene bile gerek yok. O kadar yakına gelmeye gerek. Bir dakika dur şey. Yeni bulunan bir şey mi? Ya öf, işte eskiden de var tam böyle söyleyenler. Parmenides, Heraklitos'ta var özellikle Parmenides'te. Şiirlerinde falan bundan bahsediliyor. Platon'da en çok bahsediliyor. Özellikle bu mağara alegorisi diye herkesin bildiği şeyde. Bundan sonra da o, herkes zaten biliyor bu konuyu. Çünkü bunun adı duyularımız bizi genel olarak yanıltıyor kardeşim. Ama yanılmıyor. Niye? Çünkü bilme iddiasında değil. Ne iddiasında? Tasarım yapma iddiasında. O anlamlandırma dersek başka bir şey konuşmuş oluruz. Ne diyelim ona? Neticesinde anlamlandırma olan bir nesne alanının nesnelerini teker teker nelik araştırması yaparak deney olabilir bu. Deney olmak zorunda hatta öyle söyleyeyim. En ucunda da artık estetik kaygılar var. Özne işte bunlara bakıyor, toparlıyor ve tasarım yaparak anlamlandırıyor bu genel portreyi ve bunun güzel bir şey olması ihtiyacında. Ya bu güzelliği arıyor. Ustal düşünce bunu bilerek yapar. İmsel düşünce denk getirmeler üzerinden fenomenlere yüklenen anlamları denk getirmelerin tesadüfiliği üzerinden yapmaya çalışır. Mesela astroloji, mesela mucizeler. İşte mucize oldu, hoppa denk geldi orada. Gördün mü? Çok güzel oldu, harika. Çok mutlu hissediyorum kendimi, anlamlı hissediyorum. Çünkü mucize oldu. Bu olay başka ne olabilir ki falan diye bir düşünce. Ustal düşünce değildir. Ustal düşünce de biraz zordur. O yüzden ilk başta nihilist olabilirsiniz. Olursunuz hatta kesin. Öyle de söyleyebilirim. Ama genel olarak insanların kastettiği nihilizmi kastetmiyorum ben burada. O Atakan'ın kastettiği nihilizmi kastetmiyorum, tamam mı? Böyle aman tanrım hiçbir şey yok. Çok kötü. Öyle bir şey kastetmiyorum. Buradan artık felsefi muhabbetleri kapatıp tekrar bilimin tanımlanmasına dönmek istiyorum. Her şeyin tasarım olmasından bahsettim özet olarak. Bir de şunu konuşalım buradan itibaren. Biz daha önceki anlamlandırmalarımızda söz konusu o şey. Eğer imsel düşünüyorsak ve ussal düşünüşe gidemiyorsak, bu şu demek. Teorimizin yanlışlanmasına tahammül edemiyorsak, ayağımız boşlukta hissediyorsak. Kısacası anladın mı? Çünkü penanın ne olduğunu hiç bilmiyorum gerçekten penanın hakikatini. Ama önümde gördüğüm şeye pena budur ve pembe olan ve üçgen olan bir şey. İşte penayı düşün. Pembe bir pena düşünün tamam mı akıllı insanlar? Onun pena olmadığını söylersem, söylüyorsam ve her gördüğümde bunun her gitar çalmakta kullanıldığında ya yanlış kullanıyorsun, o değil. Gördün mü kötü ses çıkıyor senin yüzünden falan diyorsam ben imsel düşünüşteyim ve biraz yobazım demek bu. Ama pena ne demek ve eninde sonunda ne işe yarıyor? O değişmeyen şey ne? Amacı ne bunun pena ismini almasının? Bu elimde tuttuğum şeyin isim alabilirliği fenomeni nereden geliyor? Bunun bir fenomen olmasının sebebi ne? O kısım bu bölümün konusu değil. Aslında tüm ussal düşünenlerin aradığı yer orası. Ve burayı biraz aşacak. Bunun konusunu çok aşan bir yer. Ama şimdilik buraya kadar geldiğim yerde şunu çok rahat söyleyebilirim. Yahu kardeşim evrim açıklamış işte. Niye tek eşli, niye çift, çok eşli olduğumuzu bak gördün mü falan dediğin an penanın pena olduğuna hükmetmiş oluyorsun. O elindeki penanın. Çünkü senin gördüğün konular, gördüğün geçmişin o güne kadar o deney verisiyle, o duyu verisiyle, duyu verisinin içerisinden herhangi bir makaleye ilişkin yaptığınız okuma da kastedilir burada. Hem Platon'da hem öncesinde. Tamam mı? Bu adamlar salak değil çünkü. Bu duyu verisine dayanarak siz böyle bir hüküm veriyorsunuz. Tebrikler. İmsel düşünüyorsunuz. Yobazsınız. E peki ne? Yahu. Yani bu penayı ben şu an sağ kenarından tutuyorum. Yani sivri ucu kenara gelirse eğer. Sağ kenarından tutuyorum tamam mı? Kimse kimseyi öldürmüyor. Ama niye çok eşli tek eşli mevzusunda sıkıntı çıkıyor? He. Etik neymiş? Ona bakmak gerekir. Bu bölümde bakamam ona da. Aslında bütün tanımlarda, bütün insanlar arasındaki sıkıntılarda bu problemi yaşarız biz. İmsel düşünenler kendi aralarında her zaman bu konularda kavga ederler. Çünkü penaları farklıdır. Ve o şey pena değilse eğer yeni bir tanım yapmak çok zor demektir bu. Çünkü yaşanmışlıkları diye bir şey yok aslında. Hep bu teori üzerine, bu penanın bilgisi üzerine, o kendinin varoluşu, özneliği, bu daha önceden savunduğu hakikatin doğru olmasına bağlı olduğu için bu oranda karşısındakine çirkinleşebilir imsel düşünen birisi. İşte kavgaların özeti aslında bu. Kavgaların analizini bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bu Ateizm Derneği TV kanalındaki sunucu arkadaş Ahmet Balyemez onun niye bazen çirkinleştiğini böyle birbirlerine falan ilginç, enteresan hiç bilimsel üsluba, hiç bilgi aşığı, bilgiyi arayan ve Sokrates'in izinden giden birine yakışmayan şekilde davrandığını anlayabilirsiniz. Sonra az önce dinledim. Mesela Diamond Dema'ya, Efe Aydal'a falan dava açıyorlar ya, iftira atarak. Bunların niye böyle davrandıklarını anlayabilirsiniz. Çünkü kendi hakikatlerinizi eğer savunamıyorsanız problem oluyor. Burada başka şeyler konuşmak gerekiyor artık. Peki Evrim. Burada ne olup bitiyor? Aslında basit. Şimdi bu elimizde böyle bir kitap var. Ve şunu söylüyor kardeşim. Tamam bu öyle. Bak bu iyimser düşünür. Kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamazsın. Neyi kanıtlayamazsın? Şunu kanıtlayamazsın. Evrim diye bir şey kesinlikle olmuştur kardeşim. Bunu kanıtlayamazsın. Şunu da kanıtlayamazsın. Bu pena sonraki atışımda yere düşecek. Her atışımda yere düşecek. Bunu da kanıtlayamazsın. Çünkü kanıt kelimesi bunu içermiyor. Gerek yok. Anladın mı? Kanıt matematikte olan bir şey. Kanıt teorilerin kendi içinde olan bir şey ve teori matematiksel bir şeydir. Düşmeyi tanımlarsın, atmayı da tanımlarsın, serbest düşmeyi falan tanımlarsın. Öyle olur. O zaman tamam. Ama nesneyi tanımlayamazsın. Düşüşün şekillerini, parametrelerini tanımlayamazsın. Yani tanımın net hakikatine hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Ya da fenomenin diyelim, fenomenin gerçekliğine, gerçekliğin kendisine böyle söyleyelim. Niye? Bu başka konu. Şimdilik şunu yapalım. Temsiller üretip gerçeklikte sınayabiliyoruz ve böyle takılıyoruz. Güzel oluyor. Ama ideolojik anlamlar çıkarmak başka bir şey ve hiç bunlarla alakası yok. Ben bütün penaların bırakıldıkları zaman bir melek tarafından yere götürüldüklerini düşünebilirim. Ve bunu kimse kanıtlayamaz, değil mi? Peki evrim için bu metaforu şey yapalım, uyarlayalım. Ben tarihin bir zamanında pıt diye oluverdiğini, insan diye bir şeyin ortaya çıktığını düşünebilirim. Ve kimse aksini iddia edemez. Konuşamazsın üstüne çünkü. Niye? Çünkü o deney alanında değildir. Peki üstüne konuşulan şeyler nerede olur? Usta. Usta derken yani logos'ta. Yani ussal düşünüşte. Teorik olarak düşünüşte. Tamam mı? Orada da şu olur. Tartışma ortamında yani argümantasyonda orada akıl devrededir ve akıl şunu yapar. Tanımlar yapar. Onu genişletmeye çalışır. Ve bunu yanlış kavramlarla yaparsanız mesela Tanrı kavramı akla içkin bir kavram değildir, tamam mı? Onun uzamlarını da dolayısıyla tasarlayamazsınız. Onun neliğini de tasarlayamazsınız. Dolayısıyla onun üzerine bir tartışma getiremezsiniz. Ama getirmeye çalışırsanız da hani çok hoş şeyler ortaya çıkmaz. Bir bizi kesersiniz demiyorum. O da olur da ileri seviyeye götürürseniz. Ha, şu olur mesela. Ya Tanrı'nın böyle bir şey yapmaya ihtiyacı mı var? Tanrı yapamaz mı tarihte? Olur. Hepsi olur. Oğlum diyorum ya sana. Elimdeki penayı bırakınca melek götürüyor aşağı. Olur mu? Olur. Valla niye? Sıkıntı yok tasarımda. Ama bunun bilimsel düşünce olduğunu iddia edemezsiniz. Sorun bu. Tam tersi de geçerli. Siz evrim teorisi var diye doğadaki bir takım olgulara sonradan kendilerini test edebilip yine sizin öngördüğünüz şekilde, tasarladığınız şekilde sonuçlara ulaşınca imsel düşünüşün öngördüğü ya da bazı insani fenomenler hakkında bilimin ne diyelim nesne alanının ve kavram dizgesinin çok dışındaki kavramları birbiri hakkında kullanmaya kalkarsanız olmaz. Ne yazık ki. Ama olduğunu zannedebilirsiniz. Ve bu hiç hoş olmaz gerçekten. Mesela ne olur biliyor musunuz? Doğada diyelim en çok verilen örneklerden birisi. Seleksiyon var. İşte zayıflar eleniyor. O zaman engelleri öldürelim, hemen şey yapalım, toparlanalım falan. Ya bu olmayacak ki kanki falan diyeceksin ama tam da adamı besliyorsun yani, onun yerine daha verimli beni besle. Bunların hepsi aptalca çıkarımlar. Bu böyle bir şey değil. Hayatın kendisiyle alakalı, insanın kendisiyle, güzelle yapılması gerekenle alakalı. Sadece bilimsel bir veriye dayanarak ve kendi tasarladığın sonuca göre bir teori oluşturuyorsun. Nerede kaldı felsefe? Felsefe siktirsin gitsin o zaman. Günümüzde zaten öyle oluyor. Ondan sonra. İnsanları görüyorsunuz ondan sonra. Kendi bokunda boğulacak kadar oluyorlar. Ve sorun şu. Ona bok demedikleri için paçalarına gelen şeye sorun yok. Ama gerçeklikte öyle değil. Gerçeklikte benim kendisine hitap etmek istediğim küçük insanlar akıllarını kaçırmadıkları yere kadar diyeyim. Ya da beyinleri yıkanmıyorsa eğer, hani yıkanmadan kurtulabilmişse eğer, her şeyin farkında oluyorlar. Ben onlara kaynaklık eden kişilerden biri olmak istiyorum. O yüzden yapıyorum bunu. Buradan tekrar evrime bağlayalım. Çok açık aslında bunları konuştuktan sonra. Yani buraya kadar yani büyük konuları konuşuyorsanız, bu konular gerçekten konuşuyorsanız bir de şöyle olur. Bazı temel şeyleri konuştuktan sonra konu kendi kendine açılmalıdır. Yani sorunun kendisini konuşmak için önce onu oluşturan ufak şeyleri konuşmuş olmanız, konuşuyor olmanız gerekiyor ki bu aslında konunun kendisini konuşmak demek. O elden geçmiş demek. Ufak parçalarını tanımladıktan sonra iş çözülmüş oluyor. Mevzu bu. Felsefe için tabii ki. Burada da söz konusu mevzu bir ontoloji, epistemoloji ve etik alanlarına ait kavramların birbirleriyle geçişli halde kullanılmaya çalışmasından doğan bir toplumsal düşünme sorunu, kavramsal sorun vardı. Ve direkt benim alanıma giren bir problem. Dolayısıyla baktım hani böyle olacak gibi değil. İnsanlar düzgünce konuşmayı bilmiyor. Bir de bir sürü şairimiz var malum. Bunlar da yeni küçük insan adaylarının kafasını çok karıştırabilecek şeyler söylüyorlar. Hemen böyle bir şey yapayım dedim ben de. Yapmaya da devam edeceğim tabii çünkü çok eğleniyorum. Özellikle evrim konusunu konuşurken. Velhasıl evrimde ne oluyor? Bunu zaten Evrim Ağacı kanalı ben yani hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde güzel açıklıyor. Ve biz bilimde şunu söylüyoruz. Bilimsel düşünce şu demek değil mi? Nesnenin kendisinde, penanın kendisinde. Ben bir şeye pena diyebiliyorum. Ama bunun bir tasarım olması, öyle bir şeyin, pena diyebileceğim şeyin, en azından kendi duyu algılarımın imkan verdiği şekilde algılayabileceğim, bilebileceğim bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu atıyorum, düşüyor. Hani o düşme diyebileceğim şey var. Neliğini, hakikatini tam kavrayamasam da, duyu organlarımın yetersizliğinden ve aklımın idrakinden, sınırlılığından dolayı. Ama düşme diye bir fenomen var dışarıda. Onu anlayabiliyorum. Modelleyebiliyorum. Dil geliştirebiliyorum bunu modelleyebileceğim ve bu modeli test edebileceğim. İcatlar yapabiliyorum. Teleskop falan yapabiliyorum ama teleskobu da bırakın. CERN diye bir laboratuvar var kocaman. Orada bir şeyler yapılıyor. Nesnenin hakikatini vermiyor şüphesiz. Ama hiçbirimizin şüphesi yok. Pena yatınca yere düşüyor kardeşim. Oluyor. Peki bu şu demek. Doğanın kendisi hep böyle işler galiba. Bir şey var bu doğanın kendisinde. Buna rasyonel düşünce denir. Bir de naif realizm diyebilirsin. Ama sadece oluş için kullanırsan. Bir şeylere isim vermek her zaman problemli. Çünkü bu bir şeyi temsil etmek demek. Bir şeyi imlemek demek. İmge her zaman sabit bir şeydir, birdir. Ama ulusal düşünce dediğim gibi her zaman açımlar kendisini yukarılara doğru gider. Öyle söyleyeyim. Her zaman kendini geliştirir. Her zaman derinleşir. kavrayışta. Her zaman ne diyelim? Nitel olarak gelişir. Güzel bir şeydir. Bu iyi hissettirir en azından ussal düşünmeyi seven insanlar için. Aslında bilgelik sevgisi diye kocaman bir terim var. Herkes övüyor lütfen. Burada da övün onu. Ve bilin onun ne olduğunu. Bir de habire yolda olmaktır. Hakikati aramak falan felsefe. Habire şudur budur. Ha işte bu oğlum yani. Anladın mı? Keyifli olan şey bu. Ha hiç mi bilmiyoruz? Yok. Hani belli yere kadar da biliyoruz canım. Hani ben penayı atınca düşüyor. Ki penalara özgü bir fizik kanunu var. Bunlar düşünce kayboluyorlar. Başka bir evrene gidiyorlar. Bulamıyorsun bir daha. Velhasıl. Şimdi. O halde şunu düşünmek de rasyonel. Yahu genlerde bir şeyler var. Sonra hani en çok Evrim Ağacı'nın Evrimin Kanıtları adlı videosunda falan geçer bu. İşte balinaların bilmem neyi var. İşte bizde 20'lik diş var falan gibi şeylere bakınca zaten insanlar böyle yüzeysel gözlemler yaparak bir takım olguların ya arkadaşlar böyle görünüyor diye söylediklerini biliyoruz değil mi tarihte? Mesela Kopernik ya da ondan çok önceleri de aslında var. Şey diyor, labu yörüngeler sapıyor. Bunlar hani çember değil kusura bakmayın diyor. Sonra Galile keza dönüyor diyor dünya. Anladın mı? Dünya merkezde değil. Evrenin merkezinde değil. Bunları söylüyorlar. Çünkü adam bakıyor ve hani şey yapmıyor. Uzaya teleskop göndermiyor. Sadece geçmiş gözlemlerle kıyaslıyor gözlemlerini. Sonra başkasına diyor ki reis böyle bir şey var. Ve bakıyor ki başkası da bulmuş hakikaten. Hani orada bir sapma var abi. Anladın mı? Sapıyor adam. Çember olsaydı beklenen yerde olması gerekirdi. O dönen gök cisminin. Bizim için de bu söz konusu. Şimdi bu ben en son hatırladığım hani bileklerimizin orada bir tane fazladan tendon var ya. Vücudumuzda da bir sürü bir şey var. Ki bunlar çok işimize yarıyor şimdi. Tıpta özellikle. Yani öyle öyle biliyorum ben. Buna bakarak yahu geçmişte böyle böyle olmuş. Galiba bu canlılar değişiyor arkadaş. Ve benim şu an bardak dediğime, bilgisayar dediğime, pena dediğime ortak olarak varlık diyebiliyorum. Bunları ayırabileceğim sınırları da var. Nedir? Pena siyah, bir de uzakta duruyor bardaktan. İşte boyut farkı var falan. Ama hepsi atom değil mi? Enerji hepsi. Güya bizim böyle bugün evreni modelleyebildiğimiz şekliyle. Aslında ussal düşünüş bu demek. Bir tane madde var. Sonra form var. Form dediğiniz zaman ussal düşünceden çıkmış oluyorsunuz. Ama bunun bağlamı çok akademik bir tartışma olacağı için hemen burada keseceğim ben bunu. Ama şunu söyleyeceğim. Sonuçta var değil mi bu? Temsil yani ayırabiliyorum. Ve tek bir maddeye indirgeyip o maddeyle iş yapabiliyorum. Enteresan. Buradan sonra bu podcast'e sığdıramadığım bir sürü şey var. Özetleyeyim hemen. Biz canlılara da canlı diyoruz. Mesela varlığa varlık dediğimiz gibi. Ve bunları birbirinden ayırabileceğimiz sınırlar koyabiliyoruz. Bu yüzden tür dediğin şey aslında yok. Mesela tür söz konusu olduğunda bardağa ev eşyası diyebiliriz. Penaya enstrüman diyebiliriz ya da bir alışveriş merkezine gidiyorsanız ya da tekzene gidiyorsanız kategoriler var. Hani bilmem ne yeri, bilmem ne yeri falan diye. Onlar türler işte. Aynı başlık altına toplayabileceğiniz. Dükkana girdiğinizde sizi oraya yönlendirecek tümel sözcükler. kategoriler, cinsler, sonra türler. Ama hepsi elektronik alet, değil mi? Ve hepsi varlık. Bizim nesneler hakkında konuşabilmemizi kolaylaştıran, buna imkan tanıyan, aslında bilişin kendisine imsel düzeyde imkan tanıyan, imkan kelimesi de belki de oradan geliyordur, bilmiyorum. Bu mefhum, bu fenomenin kendisine gerçeklik atfetmek, tümellere gerçeklik atfetmek, daha detaylı bilgi için Abelardus'u okuyun ya da Anselmus, bilmiyorum, Orta Çağ'da okuyabilirsiniz genel olarak. Yanlış. Bu güzel bir prensip değil. Tamam mı? Bir kere her zaman Sokrates'in dediğinden çıkmamak gerekiyor. Bunun çok faydasını görürsünüz. Peki sonra hiç mi bir şey bilmiyoruz? Hayır. En azından baktığın şeyin gölge olduğunu biliyorsun. Platon'un mağara alegorisini hemen göndermede yapayım böyle. Tüm dediklerimi baz alarak bu söylediğimi anlayın. E neticesinde ne oluyor? Evrim teorisi denen açıklama modelini biz bilimsel düşünme diyoruz. Bilimsel düşüncede rasyonel düşünen bir birey evrim teorisini kabul eder diyeyim. Türkçe söylemek gerekirse, ama ben şunu kabul ediyorum. E kardeş, ben de penaya attığımda meleğin yere götürdüğünü kabul ediyorum. Yani bu anlamda kabul etmeyi kullanıyorum. Rasyonel düşünen bir insan, rasyonel düşünen bir birey akılcı olduğunu iddia eden bir birey evrim teorisine inanır. Hani anladın mı? Öyle kullanılıyor ya. Evrim teorisini kabul eder. Bu şekilde söyleyeyim. Şeyi kabul etmez ama. Mucizeleri asla kabul etmez. Valla kabul ederse ne olur? Yine edersin ama kendi kendine çelişik bir şey söylemiş olursun. Bir kere Tanrı'nın elini biliyorum demiş olursun. Ya, tamam mı? Bu podcast'in çok dışında bir konu olacak. Zaten bir tane daha yapacağım. Ama şeyle ilgili olacak. Ateizm, deizm, bilmem ne filan dediğimizde bize imlettirdiği şey mi o? Ne imlettiriyor ve bunlar ne aslında? Çünkü kendisine ateist, deist, bilmem ne diyen, Müslüman dışında bir şey söyleyen herkes ussal düşünmek isteyen ama imsel tasarılar altında kendisini konumlandırmak çaresizliğinde kalan insanlar. Yani herkesin farklı dini var. Tamam mı? Hani ben ateistim ama şöyle. Ben deistim ama şöyle. Hani herkesin kendine göre tanımı var. Bariz belli yanlışlar da var. Efe Aydan'ın dediği gibi. Mesela ne o? Kanıtlanana kadar Tanrı'yı yok kabul edeceğiz. Ama ben az önce kanıt kavramının ne olduğunu açıkladım. Teorinin uygunluğu demek nesnesine. Nesneyi de tasarım yapıyoruz biz zihnimizde. Tanrı'yı zihninle tasarlıyorsun. O zaman adam kanıtlıyor tabii ki sana. Ben kanıtlarsam inanacağım mı diyor adam sana. Çok doğru olarak Efe Aydal da diyor ki, kanıtlarsan bilmiş olursun. Evet. Ama bu bilginin neliği hakikat olmaz. Onu söylüyorum, onu anlatıyorum. O yüzden kanıt dediğinizde böyle hakikatin kendisine, tümele ilişkin, muhteşem, tek gerçek, bir, asla değişmez bir kavrayış içinde olduğunuz fikrini bırakmak gerekir. Sokratesçi olmak gerekir. Ussal düşünme, şimdilik diyeyim, bu şekilde düşünmek demektir. Bu çok da rahatlık verici bir şey bence. Acayip eğlenceli. Ben sonuçta aciz bir insan evladıyım. Ne yapayım yani? Bana ne Tanrı'dan? Nasıl bileceğim ben adamım? Ben evreni nasıl bilebilirim, anladın mı? Sadece biraz tasarlayabilirim. Bir de işime geliyorsa oh ne ala güzel derim yani, harikaymış. İşte yaralarımı dindirebiliyorum. Ağrılarımı azaltabiliyorum. Böyle güzel yani oluyor. Ama bunları yapabiliyorum diye hakikatin kendisini bulmuş olmuyorum. Kant'ın düştüğü yanlışa düşmemek gerekiyor. Ki o da böyle söylemiyor aslında ama buna yorumlayabilirim şimdilik, ona bok atarak prim yapmak için. Ve burada bırakmam gerekiyor ne yazık ki artık.